Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Muhteşem Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan. Erhan Afyoncu, Yeditepe Yayınevi, 2. baskı, 10 Şubat 2011. Bu kitap 194 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Eylül 2011. Okuyan Nalan Çiftçi. Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidar yılları daha 17. yüzyıl yazarları tarafından altın çağ olarak tarif edilmişti. Aslında bu dönem hayatın siyahla beyaz arasındaki bütün renklerini içinde barındırıyordu. Tahta çıkarken tek evlat olmanın rahatlığını yaşayan Kanuni, saltanatı sırasında 2 oğlu ile 6 torununu öldürttü. İmparatorluğun büyük fetihlerle bir dünya gücü haline gelmesi de ilk defa Harem-i Humayun'dan bir Haseki'nin, Hürrem Sultan'ın siyasette aktif rol oynaması da bu dönemde oldu. Muhteşem Süleyman aynı zamanda büyük bir aşıktı. Zafer mutluluğu kadar aşkın ve ayrılığın ızdırabını da bilen bir hükümdardı. Bu kitapta doğunun ve batının şahitliğinde muhteşem yüzyılın bir panoramasını bulacaksınız. Erhan Afyoncu 1967'de Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1984'te başladığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliği ana bilim dalından 1988'de mezun oldu. 1989'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Necati Efendi Tarihi Kırım Rusya Sefaretnamesi isimli tez ile 1990'da tamamladı. 1997'de Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda Defterhane-i Amire 16. ve 18. yüzyıllar isimli tez ile doktorasını bitirdi. 2000 yılında yardımcı doçent oldu. 2001 Mayıs'ında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. 2008'de doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Erhan Afyoncu'nun Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Osmanlı'nın Hayaleti, Truva'nın İntikamı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler, Ahmet Önal ve Uğur Demir ile birlikte, Yavuz'un Küpesi, Ottoman Empire Unveiled ve Das Osmanische Reich Unverhüllt isimli kitapları ile Osmanlı bürokrasisi, aşiretler ve Osmanlı tarihçileri üzerinde çok sayıda akademik makalesi vardır. Mehmet Yabancı ve Turgay Esin'e çeyrek asırlık dostluğun muhabbetiyle. Ön söz. Kanuni dönemi o kadar ihtişamlıydı ki, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun içine girdiği buhranlı yıllarda ıslahat layihası kaleme alanlar, Kanuni dönemini dönülmesi gereken altın çağ olarak göstermişlerdi. Kanuni dönemi her açıdan renkli bir dönemdi. Büyük fetihlerin yapılması da, imparatorluğun bir süper güç olarak dünyayı şekillendirmesi de ilk defa Harem-i Humayun'dan bir Haseki'nin, Hürrem Sultan'ın aktif bir rol oynaması da bu dönemde oldu. Birçok şeyh klasik anlayışa aykırı fikirleri yüzünden idam edildi. Tahta çıkarken tek evlat olmanın rahatlığını yaşayan Kanuni, saltanatı sırasında 2 oğlu ile 6 torununu öldürttü. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu dünya siyasetinin belirleyici gücü oldu. Afrika'nın Hristiyanlaşması önlenirken Avrupa'da milli monarşiler korundu ve Protestanlığın yeni bir mezhep olarak Avrupa'da kabul görmesine destek verildi. Saltanatının ilk dönemi çok parlakken son yılları oğul ve torunlarını öldürtmesi, yaşlanması ve sefere gitmemesi yüzünden çok tartışmalı hale geldi. Bu yıpranmışlığı yüzünden sefere çıkan Muhteşem Süleyman'ın ölümü de muhteşem oldu. 46 yıllık saltanatı boyunca 13 sefere çıkan ve 10 yıl İstanbul'dan ayrı kalan Kanuni Sultan Süleyman, son nefesini Sigetvar surları üzerinde şehit olarak verdi. Büyük hükümdar aynı zamanda büyük bir aşıktı. Kanuni gönlünü Hürrem Sultan'a kaptırmıştı. Zafer mutluluğu kadar aşkı ve ayrılığın ızdırabını da bilen bir hükümdardı. Bu kitabı hazırlarken yardımlarını gördüğüm değerli dost ve meslektaşlarım Recep Ahısalı, Uğur Demir, Fatih Gürcan, Nilüfer Epçeli, Aykut Can ve Nihal Metin'e yardımları için teşekkür ederim. Erhan Afyoncu, Koz Yatağı, Ocak 2011. Kanuni Sultan Süleyman. Doğumu. Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Kanuni Sultan Süleyman, babası Sultan Selim'in Trabzon valisi olduğu yıllarda 6 Kasım 1494'te Trabzon'da doğdu. Adını bir rivayete göre doğduğu zaman Kur'an'da açılan bir sayfada geçen Hazreti Süleyman'dan almıştır. Dönemin batılı tarihçileri 1. Süleyman'ı Büyük Türk, Muhteşem Süleyman şeklinde anmışlar, daha sonraki tarihçiler ise Kanuni Sultan Süleyman olarak zikretmişlerdir. Şehzadelik yılları. Çocukluk yıllarını süt kardeşi Yahya Efendi ile birlikte Trabzon'da geçirdi. Burada bir taraftan eğitimini alırken bir taraftan da Konstantin isimli bir Rum'dan kuyumculuk öğrendi. Yavuz oğlu için babasından sancak isteyince Şehzade Süleyman'a Şarki Karahisar verildi. Ancak taht mücadelesini hesaplayan Amasya valisi Şehzade Ahmet bu tayine itiraz etti. Bolu sancağının verilmesini de Şehzade Ahmet kabul etmedi. Bunun üzerine Şehzade Süleyman'a Kefe sancak beyi verildi. Şehzade Süleyman 15 yaşında gittiği Kefe'den ancak babasının tahta çıkmasından sonra İstanbul'a çağrıldı. Yavuz Sultan Selim'in kardeşi Şehzade Ahmet ile mücadelesi sırasında babasına vekaleten İstanbul'da kaldı. Yavuz'un kardeşlerini ve yeğenlerini tasfiye etmesinden sonra 1513'te Manisa valiliğine tayin edildi ve tahta çıkana kadar da burada valilik yaptı. Ancak babasının İran ve Mısır seferleri sırasında ise tahta vekalet için Edirne'de bulundu. Yavuz Sultan Selim'in ölümü. Yavuz Sultan Selim, İran ve Mısır seferleriyle imparatorluğun doğu ve güneyini emniyet altına almıştı. Batıya sefere çıkmak istiyordu ancak bu seferin kuvvetli bir donanma olmadan gerçekleşemeyeceğini biliyordu. İstanbul'daki tersaneyi büyütüp yeni gemiler yapılması için emir verdi. İstanbul'a gelen Venedik ve İspanya elçilerine iyi muamele edildi. Macaristan'la ateşkes uzatıldı, hedef Rodos'tu ancak Yavuz hazırlıkları yeterli görmüyordu. Hasan Can daha sonraki bir dönemde oğlu Hoca Saadettin Efendi'ye meseleyi şöyle anlatmıştır. Seferin yaklaştığını işittik. Lakin padişahın el halinden buna dair bir şey hissetmezdik. Bir gün Eyüp el-Ensari'nin ziyaretine gitti. Eyüp de Fatiha okurken Kaptan Paşa'nın kadırgasının Eyüp'e doğru geldiğini gördü ve henüz sefer kararlaştırmamışken bunu kimin emriyle denize indirdiniz diye kızdı. Kaptanı Derya Cafer Paşa'nın idamını emretti. Ancak Vezir-i Azam Piri Paşa devreye girerek yeni inşa olunan geminin denenmesi için denize çıkarılması gerektiğini söyleyerek Kaptan Paşa'yı affettirdi. Yavuz bu sefer vezirlerine dönüp ben cihangirliğe alışmış bir padişahım. Siz beni bir kale fethine götürmek istersiniz. Kale almanın birinci şartı baruttur. Kaç aylık barutunuz var diye sordu. Vezirler zahire miktarını söyledilerse de barutun ne kadar olduğunu ancak ertesi gün söyleyebildiler. 4 aylık barut vardı. Yavuz bu cevap üzerine vezirlerine kızgın bir şekilde bakarak ceddim yani Fatih zamanındaki utanç unutulmamış iken 12 kat mı yapmak istersiniz? Bizzat gitmemi düşünüyorsunuz. Gidip de eli boş dönecek olursam hiçbiriniz sağ kalmaz. Rodos'un zaptına 4 aylık barut yetişir mi? Siz Rodos'u 4 ayda değil 6 ayda dahi alamazsınız. Belki 8 veya 9 ayda alınabilir buyurdular. Daha sonra bize sefer yok. Meğer sefer ahirete ola, dediler. Yavuz ömrünün son günlerinde Edirne'ye gitmişti. Buraya gitmeden önce sırtında çıkan şirpençe denilen bir çıbandan muzdaripti. Bu çıbanı hamamda sıktırıp ovdurtması ve ardından Edirne'ye at ile gitmeye çalışması hastalığını iyice arttırdı. Padişahın hastalığı artınca Çorlu yakınlarında babasıyla savaştığı yerde 40 gün konaklandı. Yavuz'un hastalığı günden güne iyice ağırlaştı. Sultanın hastalığı boyunca yanında gece gündüz musahibi Hasan Can vardı. Büyük hükümdarın son günlerinde ikisinin aralarında şu konuşma cereyan etmişti. Yavuz mu sahibine, Hasancan bu ne haldir diye sorunca, Hasancan, sultanım Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip Allah'la beraber olacak zamandır cevabını verdi. Yavuz, bizi bunca zamandan beri kiminle bildirdin, Cenab-ı Hakk'a teveccühümüzde kusur mu gördün deyince, Hasancan, haşa ki bir zaman zikri Rahman'dan şaştığınızı görmedim. Lakin bu zaman başka zamana benzemediğinden ihtiyareten cesaret eyledim dedi. Yavuz bu cevaptan sonra Hasancan'a Sure-i Yasin tilavet eyle dedi ve onunla birlikte okumaya başladı. Yasin suresinin ikinci okunuşu sırasında Selam ayeti de gelindiği zaman Yavuz Sultan Selim ruhunu teslim etmişti. Tarih 1520 yılının 21 Eylül'ünü 22 Eylül'e bağlayan geceydi. Ölümü tek oğlu olmasına rağmen asker arasında karışıklık çıkmaması için önceki hükümdarlarda olduğu gibi yeni padişah gelene kadar saklandı. Yavuz'un mirası. Osmanlı padişahları içerisinde en şanslı olarak tahta çıkan kişi Kanuni Sultan Süleyman'dır. Tek erkek çocuk olduğundan kardeşleriyle mücadele etmek zorunda kalmadan babasının kısa sürede oldukça kuvvetlendirdiği ve zenginleştirdiği Avrupa'nın en büyük devletinin başına geçmiştir. Kanuni tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu arazi, nüfus ve bütçe açısından Avrupa'daki devletlerin her birinden daha büyüktü. 1525-1526 yılı Osmanlı bütçesinde devletin gelirleri 9,5 milyon dükü altınıyken, aynı yıllarda İspanya'nın gelirleri 9 milyon, Fransa'nınki 5 milyon, Venedik'inki 4 milyon altındı. Yavuz'un tahta çıktığı sırada Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir tehlike olan Safeviler, onun hükümdarlığında sindirilmişti. Yine Mısır ve Suriye alınarak Hint ticaret yolu Osmanlı denetimi altına sokulmuştu. Yavuz Sultan Selim'in doğu ve güneydeki tehlikeleri ortadan kaldırması, Kanuni devrinde Avrupa'ya karşı rahat hareket edebilmesini sağladı. Bunun sayesinde de Osmanlılar bu dönemde Avrupa'nın bugüne kadar gelen siyasi çehresinin oluşmasında önemli rol oynayabildiler. 1. Selim ömrünün son yıllarında tersaneleri genişletip sayılarını arttırarak Osmanlı deniz kuvvetlerini güçlendirdi. Avrupalılarla yapılan mücadelenin sadece kara kuvvetleriyle başarılamayacağını anlamıştı. Denizcilik sahasında yaptığı hazırlıklar Kanuni devrinde denizlerde Avrupalı devletlere karşı kazanılan başarıların altyapısını hazırladı. Tahta çıkışı. Babasının vefatı üzerine Manisa'da bulunan Şehzade Süleyman'a Vezir-i Azam Piri Paşa tarafından silahtarlar kethüdası Süleyman Ağa gönderilerek İstanbul'a davet edildi. Şehzade Süleyman'ın fetret olmadan yetişesiz diye haberleri üzerine derhal İstanbul'a hareket etti. Yavuz Sultan Selim'in 5 oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Şehzade Orhan, Şehzade Musa, Şehzade Korkut, Şehzade Salih küçük yaşlarda vefat ettiği için Kanuni tek şehzadeydi. 16. yüzyıl tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Ali, Yavuz Sultan Selim'in bir cariyeden Üveys isimli bir oğlunun olduğunu, ancak Üveys'in saray dışında yetiştirildiğini söyler. Zamanla paşalığa kadar yükselen Üveys Paşa'nın da bu yüzden imparatorluğun uzak bölgelerine tayin edilerek İstanbul'dan uzak tutulduğu da rivayet edilir. 1. Süleyman 30 Eylül 1520'de tek erkek çocuk olarak taht mücadelesine girmeden zengin ve güçlü bir imparatorluğun başına geçti. Kanuni babasının fetihleri ve tek evlat olması sayesinde daha önceki hiçbir padişahın sahip olmadığı avantajlarla Osmanlı tahtına çıkmıştı. Adalet dağıttı. 1. Süleyman 30 Eylül 1520'de tahta geçtiğinde ilk iş olarak babasının sert icraatından dolayı mağdur olanların durumlarını düzeltti. Yavuz Sultan Selim'in Tebriz ve Kahire'den zorla getirttiği yüzlerce sanatkardan isteyenlerin memleketlerine dönmesine izin verdi. İran'la Osmanlı ülkesi arasındaki ipek ticareti yasağını kaldırdı. Bu ticareti yaptıkları için mallarına el konulan tüccarların zararlarını devlet hazinesinden karşıladı. Babasının Mısır seferi sırasında Kahire'den getirttiği son Abbasi halifesi Mütevekkil Alellah'ın da Mısır'a dönmesine izin verdi. Halka zulmettiği tespit edilen görevliler sert bir şekilde cezalandırıldı. Kaptanı Derya Cafer Bey hakkında yapılan zorbalık soruşturması onun idamı ile neticelendi. Prizren Sancakbeyi bölgesindeki Reaya'yı köle olarak sattığı için katledildi. Saray görevlilerinden çevreye zulmedenler öldürüldü veya sürüldü. Babasının sert hükümdarlık döneminden sonra Kanuni'nin ilk icraatı padişahlığını adalet esaslı bir meşruiyet zeminine oturtmak oldu. 17. yüzyıl yazarları sultanın bu davranışlarını eserlerinde övgüyle zikrederler. Mısır'da isyan. Kanuni tahta geçtikten sonra ilk olarak Mısır'da patlak veren eski Memlük emirlerinden Şam valisi Canbirdi Gazali isyanı ile uğraştı. Canbirdi Gazali Şam'da isyan ederek kendi adına hutbe okutturup para bastırtmıştı. Rodos şövalyeleri ve Şah İsmail'den yardım istedi. Ancak Asi'nin üzerine Şeyh Suvaroğlu Ali Bey ve Ferhat Paşa gönderildi. Osmanlı kuvvetleri 1521 yılı başlarında Şam civarında Maştaba mevkiinde Canbirdi Gazali'yi öldürüp isyanı bastırdılar. Belgrad Seferi. 1. Süleyman ilk iki seferi Fatih döneminde alınamayan iki nokta hedef yaptı. Bunlardan Belgrad, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde iki defa kuşatılmış ama alınamamış önemli bir merkezdi. Orta Avrupa'nın kilidiydi. Macaristan seferine çıkmadan önce Ferhat Paşa'ya doğu ve güney hududunu koruması emredildi. Bu, İran'dan herhangi bir saldırı meydana gelirse veya herhangi bir isyan çıkarsa ona karşı bir hazırlıktı. Büyük bir hazırlıktan sonra 18 Mayıs 1521'de sefer için yola çıkıldı. 7 Haziran'da Filipe'ye gelindi. Burada savaş meclisi kurularak hangi yolun takip edileceği ve nehirleri nasıl geçileceği konuşuldu. Bosna valisi Yahya Paşaoğlu Ali Bey ve Semendire valisi Hüsrev Bey'e Belgrad'ı kuşatmaları emri gönderildi. Sofya'ya gelindiğinde tekrar savaş divanı kurulup durum tartışıldı. Savaş divanında Belgrad üzerine mi yoksa Budin üzerine mi yürüneceği tartışıldı. Uzun tartışmalardan sonra önce Böğürdelen'e gidilmesine karar verildi. Belgrad'ı kuşatmak için topların gelmesi beklenecekti. Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa, Fatih devrinde Türkler tarafından yaptırılan ancak daha sonra düşman eline geçen Böğürdelen'i kısa sürede fethedip durumu yolda olan padişaha haber verdi. Vezir-i Azam Piri Paşa Belgrad konusunda ısrarcıydı. Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa ise Budin tarafına gidilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak o sırada orduya katılan Bosna valisi Yahya Paşaoğlu Bali Bey Budin tarafına gidilmesinin uygun olmadığını beyan etmişti. Düşman topraklarını iyi bilen bu uç beyinin fikri önemliydi. Bu tartışmalardan sonra Belgrad'ın kuşatılmasına karar verildi ve hemen kuşatma için hazırlıklar başlatıldı. Bir süre sonra dış kale alındı ancak iç kale bir türlü alınamıyordu. Bunun üzerine Osmanlı kale kuşatmalarının en etkili unsurlarından lağımcılar harekete geçti. Lağımcıların gayretleri sonucu Neboysa Kulesi'nin altına gelen tümbel patlayınca burç yerle bir oldu. Bunun üzerine iç kaledekiler 30 Ağustos 1521'de teslim oldular. Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı kaleyi genç padişah fethetmişti. Belgrad halkının bir kısmı İstanbul'a götürülerek Belgrad Kapı ve Belgrad Ormanları civarındaki köylere yerleştirildi. Belgrad Fetihnamesi. Osmanlılar bir şehri veya kaleyi fethettikleri veya bir savaşı kazandıkları zaman imparatorlukta vali ve kadılar ile çevredeki devletlere fetihname adı verilen fermanlar gönderirlerdi. Belgrad'ın fethinden sonra imparatorluktaki kadılara Asi Canbirdi Gazali'nin öldürülmesini ve Belgrad'ın fethini anlatan şu fetihname gönderilmişti. Osmanlı toprakları üzerinde bulunan kadılarım, fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki Müslümanların üzerine şart ve farz olan gaza ve cihat farzını eda etmek konusundaki düşüncemizi harekete geçirerek sapıklıkta olan toplulukları araştırırken ceddimden beri devlet aslanının gıdası ve kılıçlarının yemi olan Macarlara doğru yönelmek konusunda ilham geldi. Ancak daha önce serkeşlerin ve eşkıyanın serdarı olan Canbirdi ki babamızın kılıcının artığıdır, padişah affı ile büyümüşken gaflete düşüp şeytanın vesvesesi yaratılışındaki eğriliği ortaya çıkarmakla aklı kötülük ve gurur ile doldu. Gaflet çölünde hayal ettiği şey serap olarak göründü. Batan güneşin diğer sabahla ortaya çıkacağını düşünmeyerek memleketin korunmasız olduğunu hayal edip fitne tozu ve fesat ateşi koymaya niyet etti. Dünyayı onun zulüm ateşinden korumak, cihanı pisliğinden temizlemek vacip oldu. Devlet düşmanlarının kahredilmesi sevdasına yakalanmış, dağ gibi vakarlı olup düşmanın kendisine asla direnemeyeceği Vezir Ferhat Paşa'yı kullarımızdan bazısı ile Anadolu askerine serdar tayin ettim. O, düşmanlık binasının direklerini yıkmak ve isyan edenlerin boyunlarını kesmek kastıyla yola çıktı. İki taraf karşılaştığında isyancılar zümresi savaş meydanında gürzünün ağırlığına dayanamayıp kaçmayı tercih ederek kurtuldular. Ancak ortadan kaldırılması şart olan Gazali'nin kesik başı sarayıma geldi. Oraya giden askerler henüz orduma katılmadan kullarım ile Rumeli askeri gaza niyetiyle hazırlıklarını tamamladı. Kısa sürede uzun mesafe kat ederek kafir ülkesiyle ortak sınıra yakın mevkiden Rumeli askerinin sel askeri olan Ahmet Paşa ile gönderdim. Böğürdelen adıyla anılan kaleyi top ve tüfek ile tek hamlede fethetti. Ardından orduyu Hümayun Ahmet Paşa'nın ordusuna katıldı. Sava Nehri kenarı Muzaffer askere ordugah oldu. Bir müddet nehri geçmek işiyle uğraşıldı. Binasının ayağı balıkların pençesinde olan ve kuleleri gökteki kuzey yıldızının ayağını öpen insan gücüyle yapılması mümkün olmayan Belgrad Kalesi, padişaha Allah'ın yardımının ulaşmasıyla o zor surlar kuşatıldı. Kuşatmaya eski Vezir-i Azam Osmanlı kanunlarının yüzünü gösteren aynası, büyük ve küçük bütün insanoğlunun işlerini gören tedbir sahibi Piri Mehmet Paşa gidip, orayı ay ışığının halesi gibi kuşattı. Kafirlerin diyarından olan Tuna ile Sava arasındaki Sirem adası baştan başa yağma ve talan edildi. Adanın kapısındaki kaleler ve topraklar da alındı. Muzaffer olan askerlerden her nefer emniyete ve sınırsız erzak ve kafir malı ile sevince kavuştuktan sonra Belgrad tarafına yöneldi. Kalenin her tarafı delik deşik olmuştu. İlk hücumda kale varoşu fethedildi. Sonra ağırbaşlılık ve onur sahibi vezirin Mustafa Paşa kalede yerleşmiş olup gece gündüz kah akıl sahiplerine akıl verip zor işlerin düğümünü çözdü, kah sağlam top ve tüfek atışıyla savaş meydanının tozunu dağıttı. Kafirler çeşitli hilelerle İslam askerlerini def etmeye niyetlendikçe paşa kendisine bağlı olanlarla birlikte direndi. Kafir topu ve tüfeğinin sarsıntısından sarsılmayıp metrisler yaptı. Esas kalenin bazı duvarlarını topla tahrip ve bazılarını intikam ateşinin kıvılcımlarıyla yaktı. Birkaç gün karşılıklı top ve tüfek atışlarıyla her taraf ateş içerisinde kalıp atışlar sarsıntılara ve velvelere sebep oldu. Askerlerden cesurluk ormanının aslanları ve yiğitlik denizinin timsahları olan Yeniçeriler, şimşek gibi kalenin yüksek burçlarına çıkıp düşmanların hayatlarını yerle bir ettiler. Kaleye sığınmak onlara fayda vermedi. Müslümanlardan ölenler cennette Allah'a yaklaştılar. İki taraftan henüz hayatta olan kalabalık arasında şiddetli tartışmalar meydana geldikten sonra düşman kendisinde direnme kuvveti ve savunma gücü kaldığını düşünmeyince kafirlerden bir kısmı helak edici küfürden kurtulup İslam'ın gül bağının esintisiyle kalplerini kokulandırıp iman yağmurunun damlalarıyla yüzlerini nurlandırdılar. Bazıları İslam'ı kabulden çekinip cizye vermeyi kabul etmek üzere aman talebine teşebbüs ettiler. Ancak bunların bazıları krala, bazısı da İslam diyarına gönderildi. Gerçi yüce kapımın hizmetçileri olan askerin kan damlayan kılıçları bu inatçı din düşmanları ile kucaklaşmaya susamıştı. Ancak peygamberin şeriatı ve kanunların gereği göz önüne alınıp aman talep eden düşmanın katline din alimleri cevaz vermediklerinden o aciz zümreye izin verilip hepsi İslam vilayetlerinin ortalarına sürüldü. Asıl hedef o sapıklıktan başı dönmüşlerin toplandığı yerin doğru yoldan sapmışların başvurduğu merci olan gururlu kralın baş aşağı edilmesiydi. Fakat bu diyarın namlı beyleri ve işbilir büyüklerinden soruşturulduğunda vakit dardır, inşallah geniş bir zamanda fırsat gözlenip intikam işi tamamlanır denildi. Bu yüzden Muzaffer askerin dinlenmesi ve şükür edici memleketin şereflendirilmesi için hilafet merkezi tarafına yönelindi.